Ayrım 14, El Greco'ya mektup, Nikos Kazantzakis, sayfa 184. Baba evine döndüm. Orada anamın huzur ve sevgisiyle babamın ciddi bakışları altında gezimi gözden geçirecek, sevinçlerimi ve acılarımı bir düzene sokacaktım. Artık sorumluluğumdan kaçamazdım. Topraklar konuştu, ölüler ayağa kalktı. Yunanistan'da bana, örtüsünü kaldırıp bakan büyük bir Girit olarak göründü. Yüzyıllardan beri özgürlük için acı çekiyor. Kaderi bu. Benim görevim nedir? Onunla işbirliği yapmak, hayatımı ve ruhumu mücadelenin içine atmak. Neden ve kimden kurtulacağım? Zor sorulardı bunlar ve ben cevap veremiyordum. Sadece benim mücadelemin dağlarda Türklere karşı verilen mücadele olmadığını hissediyordum. Benim silahlarım başkaydı, düşmanlarımı fark edemiyordum. Açıkça şunu görmekteydim. Hangi kararı alırsam alayım, görevimi elimden geldiği kadar namuslu bir şekilde bitireceğim. Bundan emindim. İnat ve namusumdan, başka hiçbir şeyden değil. Öğretmenimin babama gidip de öğretmenlerimin sözlerini dinlemediğimden yakındığını hatırlarsınız. Yanıtı şuydu: yalan söylemesin ve onu dövmesinler. Bu ikisi dışında neyi isterse yapsın. Bu söz beynimin derinliklerine çakıldı ve bana öyle geliyor ki bunu duymasaydım hayatım başka türlü olacaktı. Babam karanlık ve doğru bir içgüdüyle yetiştiriyordu oğlunu, yavrularını besleyen kurdun güdüsü. Evden çıkmıyordum. Artık arkadaşlarım yoktu. Dostluk Derneği kağıttan bir uçurtmaydı. Kanatları rüzgarda dağılıverdi. Yunanistan gezimden sonra beni rahatsız eden kaygıları bir tarafa bıraktım. İtalyan Rönesansı'nı ve onun doğurduğu büyük kişileri öğrenerek mantığımın yolunu değiştirdim. Çünkü babamın vaat ettiği geziyi bitirmek üzere İtalya'yı dolaşmak kararını almıştım. Ve bir sabah yine baba evinden ayrıldım. Annem bana ne zamana kadar, ne zamana kadar kaçacaksın diyordu. Gençlik katıdır, ona şu karşılığı verecek oldum. Hayatta olduğum sürece anne, hayatta olduğum sürece gideceğim. Ama kendimi tuttum, elini öptüm ve deniz beni alıp götürdü. İnsan genç, 25 yaşında ve sağlam olsun, belirli bir kimseyi sevmesin. Bu yüreğini daraltır ve her şeyi aynı umursamazlık ve eşit şiddetle sevmesine engel olur ve tek başına, omzunda bir heybeyle yaya olarak İtalya'nın bir ucundan öbür ucuna kadar dolaşsın. Bahar olsun, yaz başlasın, sonbaharla kış meyve ve yağmurlarla dolu gelsin. Sanırım insanın daha büyük bir mutluluk istemesi için nankör olması gerekir. Sanıyorum hiçbir eksiğim yoktu, beden, ruh, akıl. Bu canavarların üçü de ayrı şekilde zevk duyuyordu. Üçü de aynı şekilde memnun ve doymuş haldeydi. Ruhumla yaptığım bu balayı gizli devam ettiği sürece hayatımda bir daha asla tatmadığım beden, ruh ve aklın aynı topraktan yaratılmış olduğu duygusunu hissettim. Bu üçü yalnız insan yaşlandığı, hastalandığı ya da yoksullaştığı zaman birbirinden ayrışıp çatışır. Bazen beden emretmek ister, bazen ruh kendi bayrağını açıp kaçmayı arzular. Elinden bir şey gelmeyen akıl da bu bozukluğu kaydeder. Ama insan genç ve güçlü oldu mu bu kardeşler o kadar sevişir ve aynı sütü öyle bir emerler ki. Gözlerimi yumdum. Gençlik geri geldi. İçimde yeni bir uyum kuruldu. Deniz kıyıları, dağlar, uysal çan kuleleri, küçük çınar ağacıyla gölgelenen ufacık meydanlı kiliseler, akan sular, çepeçevre setler ve akşamüstü sopalarına dayanmış oturan, bunca yıl, bunca yüzyıl hep aynı şeyleri alçak sesle konuşan, çevrelerinde dönen rüzgarın bile aynı olduğu yaşlılarıyla köyler yeniden önüme serildi. Ve ünlü resimleri ilk gördüğüm zaman doymak bilmeyen yüreğim nasıl da çarpar. Titreyen yüreğim dursun da bu kadar güzelliğe dayanabileyim diye ışıkta biraz dinlenirdim. Biliyorum ki güzellik merhametsizdir. Sen ona bakmasan da o sana bakar ve bağışlamaz. Kentten kente koşuyordum. Resimler, heykeller, kiliseler, saraylar. Ne doymazlık, ne özlem diyor. Susuz kalıyor, acıkıyor ve doymuyordum. Şakaklarımda sevda yeli esmekteydi. Hiçbir kadın, hiçbir düşünce, öteki hayatta Tanrı'yla hiçbir temas bu derece bedensel bir huzuru vermemiştir bana. Soyut anlamlar henüz bana egemen olmuş değildi. Görmek, işitmek ve dokunmakla seviniyordum. İç ve dış dünya birdi, ona dokunuyordum. Sıcaktı, bedenim gibi kokuyordu. O devirde Tanrımı yaratacak olsaydım, Kuros. İsa'dan önce 6. yüzyıl ortalarına ait olduğu sanılan eski Girit adamı. Mısırlı ile Yunanlı arası bir tip olup ilk Giritli olarak kabul edilir. gibi yanaklarının çevresinde ayva tüyleri olan, sağlam dizli, ince belli, omuzlarında küçük bir dana gibi dünyayı taşıyan ergin bir delikanlı olarak yaratırdım. Burada İtalya'da hayatın elması sağlam ve temizdi. Yunanistan'daki gibi değildi. Yunanistan'daki hac yolculuğum sık sık acılı oluyordu. Çünkü o toprak bana daha yakın, daha benimdi. Acısını iyi biliyor, onu güzel yüzünün ardından iyice fark ediyor, onunla beraber acı çekiyordum. Oysa burası yabancı topraktı, onun da acıları vardı ama ben bilmiyordum ve bilsem de beni etkilemiyordu. Burada güzelliğin yüzünde hiçbir kusur yokmuş gibi geliyordu. Hala tıfıl, gurbet elde ilk kez tek başına ve serbestçe dolaşan basit bir taşralı olarak duyduğum sevinç o kadar büyüktü ki ara sıra korkuya kapılıyordum. Çünkü çok iyi bilmekteydim. Tanrılar kıskanır, insanın mutlu olup bunu bilmesi küfürdür. Kem gözleri def etmek için mutluluğumu bozmak amacıyla komik çarelere başvuruyordum. Hatırlarım, Floransa'da o kadar mutluydum ki bunun artık insanca sınırları aştığını düşündüm ve acı çekmenin bir yolunu bulmam gerektiğini anladım. Bunun için ayağıma çok dar gelen bir ayakkabı aldım. Bunu sabahları giyerdim. Canım o kadar acırdı ki yürüyemez, karga gibi sekerdim. Bütün sabah vakti öğleye kadar acılıydım. Ama öğleden sonra gezmek üzere pabuçları değiştirince ne büyük mutluluk duyardım. O zaman çok hafif yürüyor, uçuyordum. Dünya yeniden cennet oluyordu. Arno'nun kıyısında dolaşır, köprülerden geçer, San Miniato'ya kadar çıkardım. Akşam üzeri hafif serin bir rüzgar eser. İnsanlar sarı yaldızlar giymiş gibi güneşin son ışıkları içinden çıkardı. Ama ertesi sabah yine dar ayakkabıları giyer, yine acı çekerdim ve artık tanrıların işe karışmaları için neden kalmazdı. Yani ben de insanlık vergisini ödemekteydim. Basitlik. Hiçbir sorun beni ilgilendirmiyordu. Hayat denen elmanın içinde hiçbir kurt yoktu. Olaylar bana yetiyordu. Olayların ardında başka bir şeyin bulunup bulunmadığını araştırıyordum. Eski bir ressam bir kötü resim yapmış, rakibi olan ressamı eserine değerlendirsin diye çağırmıştı. Öteki ressam ona, örtüyü kaldır da resmi görelim demiş. O da ona, resim bu karşılığını vermiş. Önümde gördüğüm örtü dağlar, ağaçlar, denizler, insanlar. Resim buydu ve ben lekesiz bir sevinçle ondan zevk alıyordum. Ergenlik çağındaki ilk isyanımın ateşi geçmişti. Dünyanın evrenin merkezi olmadığı ve insanın hayvandan geldiği, daha zeki bir hayvan ve atalarından daha ahlaksız olduğu yolundaki küçük düşürücü düşünceleri hazmetmeyi becermiştim. Ve bir ara kanımı öylesine kaynatmış olan kadın, kendisini kağıt üzerine yatırdığım andan beri bir daha gelip uyumumu bozmadı. Akıl, her ne kadar mantık yürütüp kadını erkekle eşit ruhlu göstermeye çalışıyorsa da, içimdeki çok eski, tiksinen ve frenkleşmiş aklı istemeyen Afrikalı yürek kadını defediyor içime, derinliklere girip orayı fethetmesini istemiyor. Kadınlar erkekler için yalnızca süs, hastalık ve ihtiyaçtır. Girit'te tek başına yaşayan ve yanına dişi sokmayan kır bekçisi Kostandi'yi hatırlıyorum. Bir gün Kostandi'nin ansızın evlendiği duyuldu. ''Bre Kostandi'' dedim. ''Nedir bu duyduğum? Senin evlendiğini söylüyorlar.'' ''Ne yapayım patron?'' diye karşılık verdi. ''Soğuklarsam sırtıma kim bardak vurur?'' diye düşünüyorum. Evlenen bir başkası da evlilik konusunda kendini haklı göstermek için bana şunları söylemişti. ''Ne olsun oğlum, ben de yastığımda saç örgüsü bulunmasını istedim.'' Dedik ya, bazen süs, bazen ihtiyaç. Metafizik sorunlar, bildik kaygılarım olmaksızın İtalya'daki bu balayı gezimde neşem hiç bozulmadı. Bunca yıldan sonra o zaman İtalya'yı gezerken duyduğum hazları aklıma getirince hayret ediyorum. Bu hazların manevi olanları içime yerleşti. Benimle bir oldular. Artık anı olarak kabul edilemezler. Belleğimden kanıma geçtiler ve fiziksel içgüdülerimmiş gibi çalışıyorlar. Çok kez bir karar alırken daha sonra karar alanın ben olmayıp filanca resmin, Rönesans'ın falanca vahşi kulesinin ya da eski Floransa'nın küçük sokaklarından birine uyulmuş Dante'nin filanca mısrası olduğunu hissediyordum. Yalnız manevi olanlar değil, daha bedensel, insanın sıcaklığına daha yakın, başka neşeler de kıpırdamadan belleğimde oturuyor, duygulu ve acılı bir tavırla bana bakıyorlar. Ve bu gençlik maceramdan geriye çok az bir şey, gösterişsiz bazı parçalar kalıyor. Palermo'daki bir çitte gördüğüm solmakta olan bir gül, Napoli'nin pis bir sokağında ağlayan çıplak ayaklı bir kız çocuğu, Verona'daki gotik bir pencerede oturan siyah beyaz lekeli bir dişi kedi, insanın belleği bir sırdır. Kendisine verilenlerin hepsi içinden sadece kurtaracaklarını seçiyor. Adını hatırlayamadığım büyük bir Fatih şunları söylemişti. Yaşamım boyunca üç şey istedim ama keyfini süremedim. Su kenarında küçük bir ev, bir kanarya ile bir kafes ve bir saksı fesleğen. İtalya yolculuğumdan iki çok acı anı kaldı bende. Hiçbir suçum olmasa da yakınmayı bir an bırakmadan ölene dek beni izleyecekler. Birincisi şu. Akşam yakındı, bütün gün yağmur yağmış, her tarafı sel basmıştı. İliklerime kadar ıslanmış bir halde küçük bir Kalabriya köyüne varmak üzereydim. Kurunacak ateş ve yatacak bir yatak bulmam gerekti. Dar sokaklar ıssız, kapılar kapalıydı. Yalnız köpekler yabancı kokusunu aldı ve avlulardan havlamaya başladılar. Köylüler de köpekler gibi vahşiydi, yabancılardan huylanıyorlardı. Bense her kapının önünde duraklıyor, elimi uzatıyor fakat kapıyı çalmaya cesaret edemiyordum. Ah, Girit'teki rahmetli dedem her akşam feneri alır, bir yabancı varsa içeri alsın da yemek versin ve yatırsın diye bakardı. Sabahleyin de bir bardak şarap ve bir dilim ekmekle onu yolcu ederdi. Burada Kalabriya köylerinde böyle dedeler yok. Birden yolun kenarında açık bir kapı gördüm, eğilip baktım, yarı karanlık bir koridor, dip tarafta yemek pişiriyormuş gibi ateşin önünde eğilmiş yaşlı bir kadın. Sessizlik vardı, tüterek yanan odunların çıtırdasından başka bir şey duyulmuyordu. Herhalde çam kerestesiydiler. Eşiği açtım, içeri girdim. Ortada duran uzun bir masaya çarptım. Önde küçük bir iskemle vardı, oturdum. İhtiyar kadın başka bir iskemleye ilişmiş, tahta bir kaşıkla tencereyi karıştırıyordu. Ama henüz konuşmamıştı. Ceketimi çıkardım, kurutuyordum. Mutluluğun da sıcaklık gibi ayaklarımdan baldırlarıma, bacaklarıma, göğsüme yükseldiğini hissettim. Karnım açtı, pişen yemeğin dumanlarını istekle içime çektim. Herhalde fasulyeydi, mis gibi kokuyordu. Dünyasal tatminlerin yarattığı mutluluğun insanlar için biçilmiş kaftan olduğunu bir kez daha anladım. Mutluluk bazen gökte, bazen kafamızın içinde kovalayacağımız az bulunur bir kuş değildi. Mutluluk avlumuza yerleşmiş bir kuştu. Yaşlı kadın kalktı, yanındaki küçük raftan iki büyük tabak indirdi, onları doldurdu ve ortalık mis gibi fasulye koktu. Bir kandil yakıp uzun masanın üzerine oturttu. Tahta kaşık, bir parça kara ekmek getirdi, karşı karşıya oturduk. İstavros çıkardı, hızla bana baktı. Anladım, ben de istavros çıkardım. Yemeye başladık, ikimizin de karnı açtı. Hiç ses etmedik. Ben karar vermiştim, konuşmayacaktım. Bakalım ne olacaktı? Acaba dilsiz mi diye düşünüyordum, yoksa deli mi? Şu azizliğe çok benzeyen delilikte, sessiz ve samimi delilerden. Yemekten sonra masanın sağındaki bir sedirin üstüne yatak yaptı, yattım. O da karşımda öteki sedire uzandı. Dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Bir süre dama vuran suların şakırtısını dinledim. Yatar yatmaz rahatlayan yaşlı kadının sakin soluğunu dinliyordum. Herhalde yorgundu, uyuyakaldı. Yağmurla yaşlı kadının ahenkli soluğuyla yavaş yavaş ben de uyudum. Uyandığımda gün ışığı kapının aralıklarından içeri giriyordu. Kadın kalkmıştı bile. İbriği ateşe koymuş, sabah sütünü hazırlıyordu. Şimdi günün az buçuk ışığında ona bakıyordum. Pimponun biri kurumuş, kamburu çıkmış, ayakları şiş. Her adımda duraklayıp solumaktaydı. Yalnız simsiyah iri gözleri yaşlanmamış parlıyordu. Gençliğinde kim bilir ne kadar güzeldi diye düşünüyor ve insanın çöküşüyle kaderine lanet ediyordum. Tekrar karşı karşıya konuşmadan oturduk, sütü içtik, kalktım. Heybemi omzuma astım, cüzdanımı çıkardım. Fakat yaşlı kadın kıpkırmızı kesildi. Elini uzattı. Hayır, hayır diye mırıldandı, hayır. Ben hayretle ona bakarken de bütün o buruşmuş yüzü parıldadı. Haydi güle güle dedi. Bana yaptığın iyiliğin bedelini Tanrı ödesin sana. Kocam öldüğünden beri ilk kez tatlı bir uyku uyudum. Bir de daha önemsiz olan şu anı var. İlkbahara doğru İtalya'nın en kutsal şehri olan Assisi'ye varmıştım. Hava, evlerin çatıları, küçük bahçeler, avlular Tanrı'nın fukarasının... Assisi'li San Francesco'ya Kazancakis bu adı verir ve Tanrı'nın fukarası adlı bir de kitabı vardır. Görünmez varlığıyla doluydu. Günlerden pazardı, Tanrı'nın fukarasının kilisesindeki ağır çanlar çalıyor ve karşıda küçük bir alandan Santa Clara, İtalyancası Santa Chiara. Manastırının ince, gümüş sesli çanları karşılık veriyordu. İkisi San Francisco ile Santa Clara hiçbir zaman birbirinden ayrılmaksızın havada, azizlikle ölümün kendilerine verdiği ölümsüz seslerle birleşiyorlar. Ne zaman gelip biz zavallıları da manastırımızda ziyaret edeceksin Peder Francesco? Dikenler yeşillenip beyaz çiçek açtıkları zaman. Ve işte artık dikenler sonsuza dek çiçekleniyor ve Assisi'nin üzerinde sonsuza dek Tanrı'nın erkek ve dişi güvercinleri kanat çırpıyorlar. Daracık sokakları tırmanıyordum, kapılar açılıyor, yeni yıkanmış, güzel güzel taranmış, lavanta kokan kadınlar görünüyordu. Görecekleri ve görünecekleri için neşeli bir halde acele acele kiliseye gidiyorlardı. Güneşli ülkelerde ilkbaharda kiliseler Tanrı'nın salonudur. Tanrı'nın erkek ve kadın dostları oraya gider, sıralanmış sandalyelere oturur ve bazen Tanrı, bazen yanlarındaki erkek ya da kadınlarla alçak sesli bir sohbete girişirler. Tanrı'nın hizmetkarı da beyaz danteller ve siyah ya da kırmızı cübbeyle girip çıkar, çıngırağı çalar, ev sahibi San Francesco'nun övgülerine tatlı bir sesle okur. Sonra davetliler kalkar, selam verir ve çeker giderler. Bu azize yapılan bir ziyaretti, son buldu. Gökyüzü memnuniyetle gülüyor ve aşağıda, yeryüzünde meyhaneler açılıyor. Kontes Enriqueta'nın malikanesinde kalmak üzere elimde bir tavsiye mektubu vardı. Bana yaşlı, sadık hizmetçisi Ermelinda ile beraber tek başına yaşayan soylu bir kadın olarak tanıtılmıştı. Benimle arkadaşlık etmekten çok memnun kalacakmış. Assisi'nin en güzel kadınıymış. 26 yaşında dul kalmış ve o zamandan beri başka bir erkek görmemişti. Çok toprağı varmış, zeytinlikler, bağlar. Her sabah kısrağına biner, malını mülkünü gözden geçirmeye gidermiş. Fakat artık ihtiyarlamıştı. Üşüyor, yanan ocağının önünde az konuşur, üzgün bir halde oturuyordu. Sanki hayatının tertemiz geçişine pişman olmuş bir hali vardı. Onunla konuşun, kendisine 26 yaşındaymış gibi bakın, çok geç de olsa sevindirin onu. Ilık bir ilkbahar günü, kırlangıçlar dönmüş, tarlalar küçük, beyaz papatyalarla doluydu. Sıcak ve kokulu bir hava vardı. Ama onun evinde ocak yanıyor, yaşlı kontes alçak bir koltukta, ak saçlarında başörtüsü ateşin önünde oturuyordu. Mektubu bıraktı, dönüp bana baktı, yokuşu çıktığım için kızışmıştım. Göğsüm açıktı, ateşle de ısınıyordum. Ayağıma kısa bir pantolon giymiştim. Bacaklarım ateşin ışığında parlıyordu. Yaşım 25'ti. Kontes... Evet dedi ve gülümsedi. Bütün Yunanistan evime girmiş oldu. Hoş geldiniz. Manevi çocuğu Ermelinda bir tepsi ve küçük bir sehpayla geldi. Üzerine sütü, tereyağını, kızartılmış ekmek dilimlerini, meyveleri dizdi. Kontes yine, memnunum, artık yalnız değilim dedi. Ben de diye cevap verdim. O anda soyluluk, güzellik ve iyiliğin ne olduğunu anlamaktaydım. Kontes'in solgun yanakları kızardı ama konuşmadı. Gözlerinde bir şimşek, bir ateş fark ettim. Mutlaka kızgınlık ve şikayetle şöyle düşünmüştür. Soyluluğun, güzelliğin ve iyiliğin canı cehenneme. Gençlik, sadece gençlik. Başka bir şey istemem. Çok büyük bir odayla mavi kadife perdeli kocaman bir karyolayı bana ayırdı. İki büyük pencere sokağa bakıyordu. Pencerelerden karşıdaki Santa Clara Manastırı'nın avlusu görünmekteydi. Bu avluda beyaz başlıklarıyla gidip geliyordu. Çan kulesi, çatı ve avlu güvercin doluydu. Bütün bu kadınlar manastırı, dişi bir güvercin gibi sevdalı iç çekmekteydi. Bir gün kontes bana, ''Ne yapacak rahibeler güvercinleri?'' dedi. ''Utanmıyorlar mı?'' Onları görmüyor, işitmiyor, üzülmüyorlar mı? Kovsunlar onları ya da en iyisi kesip yesinler de kurtulsunlar. Biz de kurtulalım. Assisi'de 3 ay kaldım. San Francesco ile Kontes Enriqueta beni tutuyor, sanki gitmeme izin vermiyorlardı. Nereye gidecektim? Hayatın amacı mutluluksa niye gideyim? Her gün evine gidip kendisine gördüğüm San Francisco'dan daha sevgili bir arkadaşı, şu canlı Santa Clara olan Kontes'ten daha güzel bir dostu nerede bulabilirdim? Güler yüzlü Umbria'yı bütün gün dolaşıyor, bağlarda, zenginliklerde Aziz'in izlerini takip ediyordum. Bütün ilkbahar bana kırmızı, sarı ve bembeyaz çiçeklerden ibaret bir Fransisken ayini gibi görünüyordu. San Francisco refakatinde çiçeklerle yeniden Assisi'nin toprakları altından çıkıyor ve kardeşi Güneş'i selamlıyordu. Kardeşi Yeli, bizim kız kardeşimiz Ateşi ve güzel, küçük erkek kardeşimiz Suyu. ve kontesi ve onun yanındaki mutlu Giritli çocuğu. Akşam yorgun ve memnun bir halde eve dönüyordum. Ocak yakılmış, kontes alçak koltuğunda derlenip toparlanmış, hafifçe pudralanmış ve elleri kavuşmuş bir halde beni beklemekteydi. Daima üzgündü, az konuşuyordu ve bakışları sönüktü. Ama kapıyı işitip de yürüyüşümü tanıdı mı gözleri yeniden parlardı. Hep yanındaki koltuğu gösteriyordu. Elini uzatır, dizime dokunurdu. Konuş derdi. Konuş, ağzını aç, susma. Başka neşem yok benim. Ben de ağzımı açıp ona Girit'ten, ana babamdan, komşu kadınlardan, Giritlilerin özgürlük savaşlarından, Prens Georgios'un Girit'e ayak basışından söz ederdim. Bütün Girit, mersin ve defne dallarıyla süslenmişti. Yaşlı savaşçılar, bembeyaz uzun sakalları, kılıç darbelerinin budadığı bedenleriyle Yunanlı kral oğlunun eğilip elini öpüyor, birbirlerine çarpıyorlardı çünkü gözleri yaşlılıktan göremiyordu. Bir keresinde de ona İrlandalı kızdan, Pisiloritis'e çıkışımızdan ve küçük kilisede yalnız kalınca ne yaptığımızdan, sonra da ayrılıştan söz ettim. Kontes hayretle soruyordu. Ama neden? Neden? Sana zevk vermedi mi yoksa? Zavallı kız. Hem de çok zevk verdi. Öyleyse? Ama tam da onun için işte kontes. Anlamıyorum. Bir erkeğe gerekli olandan fazla bir zevkti bu. Tehlikedeydim. Neden dolayı tehlikedeydin? İki şeyden biri. Ya bu zevke alışacaktın ve bu zamanla hızını kaybedip dağılacaktı ya da ona alışmayacak, her zaman bu çılgın zevki hissedecektim. O zaman yine mahvoldum demekti. Bir yerde bal içinde boğulmuş bir arıyı gördüm ve durumun bu olacağını anladım. Kontes bir süre düşündü, sonunda erkeksin dedi. Aklında yalnız bu yok ama biz kadınlar... O akşam başka hiçbir şey konuşmadık. İkimiz de konuşmadan gece yarısına kadar ateşe baktık. Kontes bazen bana Ermelinda'yı gönderir, sorardı. Kontes bu akşam gelip sizi ziyaret edebilir mi? Ben hemen aşağı iner, çiçek ve şeker alıp onu beklerdim. Belirli saatte çekingenlik ve tereddütle kapıyı vurur, ben koşar açardım. 15 yaşındaymış da ilk randevusuna gidermiş gibi, utancından yüzü kıpkırmızı bir halde içeri girerdi. Bir süre dili tutulur, konuşamazdı. Gözlerini yere diker, kesik bir ses ve tekeceli kelimelerle sorduklarıma yanıt verirdi. Boğulacak gibi olurdum. Utangaçlık ve bakirlik nasıl geri geliyor? Gerçek bir kadında böyle şeyler nasıl ölümsüz olarak kalıyor ve geçkin yaşına acı bir parlaklık katıyorlar? Artık gitmem gerektiği günse boynuma asıldı ve tekrar Assisi'den geçip kendisini göreceğime dair bana yemin ettirdi. Ama çabuk dedi ve gülmek istedi ama başaramadı, gözleri doldu. Çabuk dedi çünkü ben gitmiş olabilirim. Hiçbir zaman ölüyorum demez, gidiyorum derdi. Sözümü tuttum, birkaç yıl sonra manevi dostu Don Dionigi'den bir haber aldım. Gelin kontes göçüyor. İspanya'daydım, telgraf çektim ve hemen yola çıktım. Bir kucak dolusu beyaz gül götürüyordum. Malikanesinin kapısını çalarken titremekteydim. Acaba yaşıyor mu? Kapıyı Ermelinda açtı. Sormaya cesaret edemedim. Sadece çiçekleri uzattım. Kontes sizi bekliyor dedi. Yatakta, artık yürüyemiyor. Karyolasında yarı oturmuştu. Onu taramışlar, süslemişler, solgun dudaklarına çok hafif ruj sürmüşlerdi. Tırnaklarına da oje sürmüş olduğunu ilk kez görüyordum. Kollarımı açıp ona sarıldım. Yatağın kenarına oturdum, yüzüne bakıyordum. 80 yaşında bile hala güzeldi. Neydi o gözlerindeki tatlılık ve keder? Alçak sesle gidiyorum dedi. Gidiyorum. Tersini söylemek, onu avutmak için ağzımı açtım ama o bana veda ediyormuş gibi elimi tuttu. Tekrar mırıldandı. Gidiyorum. Hava kararmıştı. Ermelinda ışığı yakmak üzere içeri girdi. Kontes izin vermedi. Yakma Ermelinda dedi. Yarı karanlıkta yüzünün hafifçe ışıdığını gördüm. Gözleri gece dolu iki büyük delik halini almıştı. Karanlık koyulaştıkça kontesin sessiz, umutsuz bir şekilde gitmekte olduğunu hissediyordum. Birkaç saat sonra gece yarısına doğru gitmişti bile. 14. ayrımın sonu, sayfa 194.